Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
İyi haftalar. Açık Radyo'dayız. Hariçten Sanat programında ben programcınız Çelenk. Yılın ilk programındaki konuğum Larisa Aras. Larisa hoş geldin.
Hoş bulduk Çelenk.
2020'ye seninle birlikte başlıyoruz. Güzel bir sene olsun hepimiz için. Seninle de Ağustos ayından beri Saha Stüdyo kapsamında daha yakın tanışma ve birlikte çalışma fırsatı bulduk. Sen İstanbul'da yaşayan ve çalışan bir sanatçısın. Hatırlatmak adına Poşe adlı bir sanat mekanı, bağımsız sanat inisiyatifinin de kurucularındansın. Zaman kalırsa ondan da bahsedeceğiz elbette. Ama öncelikle şunu sorayım. Saha Stüdyo'da çalışmalar nasıl gidiyor? Sonrasında da senin asıl program gündeminde olan İsviçre'de yarın açılacak sergine odaklanacağız.
Vallahi Saha Stüdyo mükemmel gidiyor. Daha şu andan itibaren bir buçuk ay daha var önümüzde. Onun için de bir yandan hazırlanıyorum. Taksim'de tekrardan olmak çok iyi geldi bana. Poşe çünkü Kadıköy'de olduğu için neredeyse bir iki senedir Kadıköy çeperinden pek çıkmıyordum. Tekrardan Taksim'e gelmek çok keyifliydi. Bir yandan da birlikte çalışabilmek de çok keyifliydi. Yani diğer üç sanatçıyla birlikte. Yani benim hiç deneyimlediğim bir şey değildi ve oradan çok beslendim kendi işimi üretirken. Bir yandan da buranın açık stüdyosuna bir proje geliştiriyorum. Bir yandan da işte muhtemelen yılın ilk sergisi olan kendi sergime çalışıyorum. Güzel geçiyor yani.
Harika. Peki yani Kadıköy ile Beyoğlu arasında her zaman bir gerilim vardır. Sanat ortamında da, bohem dünyada da, geçmişin hani rock ortamlarında da, sen iki tarafında da, İstanbul'un iki o anlamda bohem ve kültür merkezi sayabileceğimiz iki yerinde de aktifsin şu dönemde. Poşe'ye döneriz vaktimiz kalırsa. Çünkü açık seminerler düzenliyorsunuz, onları da paylaşmak isterim açıkçası. Sağ Stüdyo'da asıl gündemimizde değil, sadece şu anda bu kaydı da Taksim'de Sağ Derneği'nin açtığı ve seninle birlikte, yani Larisa Aras'la birlikte, Özgür Demirci, Alper Aydın ve Sibel Horada'ya da 6 aylığına ev sahipliği yapan mekanda kaydediyoruz. O yüzden gündeme getirdim. Hı-hı. Bir taraftan şüphesiz Sağ Stüdyo'daki programın Şubat ortası gibi tamamlanacak. Orası için yeni üretimlerin ve araştırmaların bir yere gelmiş olacak. Ama aynı dönemi sen daha önceden davet edildiğin, yine Sağ'ın da desteğini alan bir sergiye ayırdın. O da İsviçre'nin Bern kentinde. Doğru telaffuz edebilirsem Drei Viertel adlı yine bağımsız bir sanat mekanında. Ben bu mekanı daha önce bilmiyordum. Bize biraz bahsetmek ister misin? Nasıl bir mekanmış?
Ben de mekanla aslında tanışıklıyım. Küratör tarafı üzerinden, Nikolay üzerinden oldu. Aslında enteresan bir hikaye. Bu sergi iki yıldır bizim masam, yani daha doğrusu bildiğimiz bir şeydi.
Gündeminizdeydi yani, değil mi? Konuşuyordunuz. Aynen. Bazı projeler öyle bir yere pişip gelmesi biraz zaman alıyor.
Biz Nikolay'la iki sene önce 2017'de Naz Culoğlu'yla, Kolektif Çukurcuma ve Serhat'la birlikte yaptıkları bir sergi üzerinden tanıştık. Space'de bizde yapmışlardı. O da bir non-profit, yani kar amacı gütmeyen bir sanat mekanıydı. Ayrıca yani 2015 ile 2017 arasında Karaköy'de bir mekanı vardı ve oraya beni davet etmişlerdi sanatçı olarak bir sergi için.
Survival Kit miydi?
Evet, aynen.
O dönemde onlarla Naz'la ve Serhat'la program yaptığım için hatırlıyorum.
Evet, ben de dinlemiştim onu bu arada.
Çünkü sanki bir ayağı onun Rusya'da da oldu. Evet, Nikolay zaten Rusya kökenli.
Aynen. Yekaterinburg'a taşındı. Orada Ural Biennale paralel programının içerisinde sergilendi. Oradan aslında ilk tanıştık Nikolay'la ve Nikolay daha sonrasında beni başka bir sergiye davet etti. O sergi oldu olmadı derken bana dedi ki ben aslında sana bir solo sergi tasarlamak istiyorum. Çünkü yeni işlerin beraber ürettiğimiz işle çok konuşuyor ve bir arada çok güçlü geliyorlar gözüme demişti. Bu şekilde kendi üzerinden tanıştı. İşte bir yine kar amacı gütmeyen bir mekan olan Bern'deki Dreyberter'i önerdi. Ve onlar da seve seve kabul ederiz vesaire dediler. Ve neredeyse bir senedir aslında biliyorduk bu sergiyi de. Hep böyle şey yaklaştıkça daha da gerçekleşmeye başladı. Yani böyle bir solo şovun gerçekliği. İşte iki haftaya da gideceğiz orada buluşacağız ve asmaya başlayacağız şeyleri, işleri.
Harika. Şey buradan duyurmuş olalım. 7 Ocak yani bu program yayınlanırken yarın olduğunu evet. duyuruyorum. İsviçre'de yaşayanlar için ya da yolu 6 Şubat 2020'ye kadar Bern kentine düşebilecekler için duyurmuş olalım. 7 Ocak saat 19'da açılışı yapılacak. Nikolay Alutin şu anda hali hazırda Amsterdam'da çalışan, yaşayan ve De Appel oradaki özellikle küratöryel programı ile ön planda olan De Appel kurumunda da çalışmakta olan zaten oranın mezunlarından küratöryel programının Nikolay Alutin küratörlüğünde Larissa Aras'ın Avrupa'daki ilk kişisel sergisinin açılışı var.
Yani efendim. Türkiye'deki de
aslında. Evet, ilk kişisel sergisinin açılışı var. İlginç de bir adı var. Yavaş yavaş zaten oradan senin sanat pratiğini evet. de biraz daha derinleştirerek dinleyicilerle paylaşmak isteriz. Words don't come easy. Kelimelerle ilgili bir meselen var senin. Her zaman dille, kelimelerle, ifade biçimleriyle diyeyim. Ve Words Don't Come Easy bir müzik parçasının da adı.
Evet.
Konsepti belki o belirlemiyor. Ama hani oradan başlayalım konsepte ve senin sanat pratiğine geçelim.
Ne zaman söylesem zaten serginin ismini o şarkı kafama takılıyor ve günlerce çıkmıyor. Ve çok da sevdiğim şarkı değil açıkçası yani melodisini. Bayağı düşünürken aslında Nikolay'la onun önerisiydi bu. Çünkü sonra da geri kendi içimde düşündüğümde gerçekten kelimelerle büyük sorunlarım var. Yani kelimelerin gücünün başkasının elinde olması veya onlara tanımlanan şeylerin, duyguların veya o tanımlamaların bu kadar çabuk değişebiliyor olması ve herkesin bunu farklı şekilde algılayabilmesi beni çok rahatsız eden demeyeyim de böyle durmadan düşündüren bir durumdur. Ve bunu da sonra daha yani işlerimin içerisine çıktığını fark ettim zaten bu kelimelere, isimlere takılmamın. Bu sergiyi işte anlattığım gibi daha önce burada sergilediğimiz Survival Kit'teki bir iş aslında en temelinde duruyordu.
Nedir bu iş? Survival Kit'ten de çok az bahsettim. Çünkü ben çok önemli.
Evet.
Türkiye'de ve hatta yani kaderimizi belirleyen bu coğrafya içinde evet. çok çok önemliydi o zaman da bugün de.
Evet evet.
Hayatta kalma stratejileri yani bir şekilde onlarla ilgiliydi. Hem oradaki işinden hem Survival Kit'ten biraz bahsedersen bence çok tabii, iyi tabii. açılacak bu sergide.
Survival Kit'te aslında 2017'nin yazında sergilendi ama Nazlı Nikolay'ın bana ulaşması kış hatta böyle Ekim 2016 gibiydi.
Tam bizim darbe girişimi vesaire onları evet, yaşadıktan evet. sonra artık çok kendimizi kötü iyice kötü hissettiğimiz çok arkadaşımızın yurt dışına taşındığı falan bir dönem.
Aynen ve güzel bir öngörüyle aslında sansür üzerineydi sergi. Yani sansür üzerinden yani sadece sansür değil bu dönemlerde kendimizi hangi metodlarla hangi stratejilerle aslında bu dönemi atlatabiliriz, üretebiliriz, hala devam edebiliriz gibi bir aslında sorusu vardı içerisinde. Ben de bu yani çok ağır bir travmalar geçirdik hep beraber toplumsal olarak ve en bana sert gelen bu dönemde o duyguyu söyleyememek, söze dökememek gibiydi. Ve böyle başka şeylerden başka şeylere odaklanmayı düşünürken aslında bütün her şey benim şeyimde bakış açımda değiştiren ve tamam ben bunu yapıyorum bu projeye, bu sergiye dediğim 2017'nin yılbaşında Reyna'daki patlamalardan dolayıydı. Çünkü 2016'nın Aralık ayı çok acayip yani hatırlarsın 5 tane bomba patladı neredeyse İstanbul'un göbeğinin.
Beşiktaş da o dönemde oldu galiba.
Beşiktaş havaalanı o sırada Kayseri'de de patladı diye hatırlıyorum. Hı. Bir yandan işte Taksim'de bir patlama daha görece küçük bir patlama da yani terör her yerdeydi o sırada ve bu Reyna'daki saldırının üstüne gazetelerdeki haberleri takip etmeye başladım çünkü yani bunu duymak istiyordum bir yerden yani ne yaşıyoruz bizi görmek istiyorsunuz o sırada ve dile dökülmesini istiyorsunuz ve o sırada Reyna'daki patlamada ki saldırgana yani daha doğrusu teröriste Sadece saldırgan dediklerini fark ettim. Bir önceki patlamalarda her zaman ya hain, ya terörist, ya bunun gibi başka kelimelerle anlatılırken bu çok sabit bir şekilde çoğu gazetede saldırgan olarak bırakılmıştı. Ölen kişilere de şehit denilmemişti ki şehit gerçekten o sıralarda çok kullanılan bir terimdi. O patlamadan birkaç hafta önce işte Vodafone'da Beşiktaş Stadyumu'nun oradaki patlamada Ege'nin çok yakın bir yakın bir arkadaşını kaybetti. Ve aslında çocuk tango dersinden çıkıp sarı dolmuşlara binip evine gidecekti ve o sırada bombanın olduğu yerdeydi ve bir anda şehit ilan edildi ve bayraklarla vesaire gömüldü cenazesi. Ve bu bize çok absürt geldi çünkü şehitin aslında tanımına baktığımız zaman bir ideoloji namında ölen, kendini feda eden bir insan olmasına rağmen o yanlış yerde, yanlış zamanda bulunuyordu sadece. Bu tanımın yani başkası tarafından koyulabilmesinin arkasındaki mekanizma beni çok
çok ilgini çekti.
Evet. İlgimi çekmişti.
Evet. Onun bu üstüne, dünyanın her yerinde var aslında.
Kesinlikle.
Yastalamalar, yani, ifadeler.
Bunu anlatırken Lübnanlı bir arkadaşıma o da çok rahat canı, ben çok iyi anlıyorum senin bütün bu haberlerdeki bulduğu kelimeleri dedi. Bu saldırı işte oradaki Reyna bombalamasındaki ölen kişilere de şehit denilmedi. Oradakileri sadece öldü denildi.
Çünkü içiyorlardı ve eğleniyorlardı. Şehit olamazlardı.
Evet, bunlar arkasını tamamen bir alkolün yani işte içtiği zaman şehit olamıyor, öldürdüğü zaman da haram olmuyor, terörist olmuyor, saldırgan oluyor gibi böyle bir mekanizma olduğunu fark ettim. Bunun üstüne o günden itibaren serginin olduğu tarihe kadar, sergi Haziran'daydı tam hatırlamıyorsam ama Mayıs'a kadar bir ay öncesinde o da baskı süresi olacaktı. Bütün haberleri toparlamaya başladım. Her gün gazeteden bir haber almak istiyordum. Benim beklentim aslında biraz da yani terörün devam etmesiydi ama tamamen bir savaşın izleyini sürmüş oldum yani. Ve o sıradaki başka şeyler de gözüme çarpmaya başladı. Etkisiz hale getirilmek, bununla ilgili yani
katletmek,
karşı, soysuz, hain gibi böyle kelimelerin aslında bir oyun olduğunu fark ettim. Yani bu ve seçtiğiniz o sıralarda hatırlarsanız da çok içeri alınmalar oluyordu. Yani bir kelimeyi yanlış bir şekilde ifade ettiğiniz anda bambaşka bir sürecin içerisine girebilirsiniz diye bunu bir oyuna dönüştürdüm. Bu bir masa oyunu. Açtığınız zaman kutuyu içinden kartlar çıkıyor. Bu kartlar haberlerden, her gün alınmış haberlerden boşluk doldurma oyunu ve boşlukları içinde var olan TDK'dan alıntı bir sözlükle dolduruyorsunuz. Oyunun amacı hapse girmemek bunları doldururken ama
genelde giriyorsunuz.
O yüzden de oyunun ismi boş vermeniz gerekiyor. Yani gerçekten hem kafa olarak, mental olarak boş vermeniz hem de kartları doldurmamanız gerekiyor ki hapse girmemek için. Yani bir yandan da sansür uygulamanız gerekiyor gibi bir yere geliyor oyun. Bunun akabinde bir yılbaşı daha, bir sonraki sene yani bu hep böyle kaldı bu işin şeyi bende etkisi. Bir sonraki senede 2018'in yılbaşısında ben çok gazete okumam aslında ve şansı hep yılbaşlarında böyle gazete önüme aldığımda böyle aha bu bir iş falan diye böyle bir farkındalık oluyor. Orada da aslında Osman Kavala'ya Ayşe Buran'ın yazdığı bir mektubu okudum, açık mektubu.
Eşi.
Eşinin.
Evet. Ha, ama yani çok değerli bir akademisyen evet. O ayrı ama aynı zamanda eşi öyle bir kişisel.
Ve aslında yani eşi olmasının önemi de şuydu, çok kişisel bir mektuptu. Evet. Gerçekten çok yoğun ve bir sürü
duygusal yanında çok, olan tabii.
Çok yoğun bir mektuptu ve akabinde bakmaya başladım ve içeride bir sürü mektubun olduğunu fark ettim. Açık mektupların böyle. İçerideki gazetecilere, özellikle de Cumhuriyet gazetecilerine yazılan
mektupları. Ne demek açık mektup? Sanki burada bunu açmakta fayda var.
Ya açık mektup aslında yani gazete içerisinden kamuya açık bir kişisel mektup bir yandan ama benim baktıklarım daha çok bir yine aynen diğer yani bir metottu. Bir sansürü atlatma metoduydu. Çünkü o sırada mektup yasak olmuştu içerideki hem gazetecilere hem de içerideki bilumum kişiye. Mektuplar ulaşamıyordu. Bunun üzerine de gazete mektupları gazetenin içerisindeki köşe yazılarının o boşlukları doldurmak için bir yandan da, çünkü neredeyse 20 kişi içerideydi, mektuplar yollamaya karar verdiler ve 2015 ile 2017 arasında neredeyse, bu benim saydıklarım ama sadece Cumhuriyet yazarlarına giden, çünkü onlara odaklanmak istedim. Çünkü yani bir yani gazete yazarına giden mektubun çok ironik olduğunu düşünüyorum kendi içimden. 138 tane mektup yollanmıştı o sırada onlara giden, yani gazete üstünden. Bu çok garip gelmişti bana, çünkü artık öyle bir noktada yaşıyorduk ki, hala da biraz bu kırılmaya başladı gerçi, ama neyimiz özel, neyimiz kamusal, neyimiz politik, neyimiz ilişkimiz, yani bunların bütün hepsinin arasındaki çizgiler bulanıklaşmaya başladı. Yani her oluşumuz, varoluşumuz bile politik bir duruşa
İster istemez politize olduk ya da politika her tarafımızı sardı, evet. Ve bireysel ya da kişisel hiçbir şeyimiz kalmamış oldu.
Ve bu dönüşme işte, yani kişiselin kamusala dönüşmesi, hı-hı, kamusalın kişisele dönüşmesi ilişkisi medyumlar üstünden, yani gazete ve mektup özelinde çok ilgimi çekmişti. Çünkü hani şu anda medyanın da çöküşünü izliyoruz bayağı uzun zamandır. Yani bunun bu şekilde kullanılabilmesi, yeni bir metot oluşturup aslında yeni bir medyum oluşturabilmesi beni çok... Kesinlikle. Heyecanlandırmıştı.
Peki sen bunu bir sanat yapıtına nasıl dönüştürdün?
Ben önce toparlamaya başladım. Bu mektuplar ne yazıyor, ne anlatıyor diye. Ve bütün arşive girdim. Sağ olsun Aydın Engin, o sırada Cumhuriyet'in başındaki, hı-hı, kişi. O da yani daha yeni hapisten çıkmıştı. Yani daha tutuklanmıştı, sonra bırakılmıştı. Tabii ki de istediğin gibi gir arşive, bak bunlara demişti. Ve girip baktığımda aslında bir... çok bir tarih yazımı olduğunu fark ettim içinde. Yani o tarih yazımı çok önemliydi benim için. Çünkü bu yakın geçmişi hiçbir şekilde okuyamıyoruz ve tartışamamak bende bir tutukluk yaratıyor. Ve bunları ben çalışırken tabii, yani 2015-2016'ya bakarken bugünde de aynı şeylerin olduğunu, devam ettiğini, o süreçlerin tamamının aslında yaşandığını... bunu Osman Kavala üzerinden de izleyebiliyoruz zaten. Çok şaşırtmıştı ve onları toparlayıp aslında bunu ben nasıl da bir arşive ve bu arşivin herkese ulaşmasını sağlayabilirim sorusu üzerinden radyoyu kullanmaya karar verdim ve şimdi İsviçre'de bir internet radyosu yerleştireceğiz. Ve bu internet
mekanda mı dinleyebileceğiz?
Hem mekanda dinleyebiliyorsunuz, hem buradan dinleyebiliyorsunuz. O internet radyosunda aslında bu 138 mektup yaklaşık 2,5-3 saate denk geliyor. Bunları arka arkaya dinleyebiliyorsunuz. Bir yandan da burada Radyo Modyan, kendisi, onlar da bir aslında korsan yayın yapan bir internet radyosu. Kadıköy'de çok yakın arkadaşlarımız. Onların radyosundan da bütün sergi süresince Türkçeleri yayınlanacak. Türkçelerinde Açık Radyo'dan İksan Mavi Tuna ile, İngilizcelerini Christian Mu adında burada çalışan yakın bir arkadaşımız seslendirdi. Bir arşivi açmak olarak görüyorum ben bunu ve buradan öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu metodları, bu yani sansürü atlatmanın veya daha farklı metodlar deneyip iletebilmenin, iletişebilmenin ve konuşmaya, diyaloğa hala bir mekan açmanın, ki radyoda öyle bir işlevi vardır. Siz, biz burada kaydederiz bu sesi ama bu ses başkasının evinde, bir odada, en intim, en kişisel yerinde yankılanabilir.
Harika. Programın sonunda bundan bir bölüm de yayınlamak istiyoruz. Vaktimiz el verdiğince İlksel Mavi Tuna'ya da buradan, hı-hı, teşekkür ve selamlar. Açık Radyo'nun önemli programcısı. Bir bahsetmediğimiz iş kaldı. Hem bir konuyu toparlayayım, evet, istiyorum, hem de ondan da bahsedelim. Böylece mektuplara da biraz daha vakit kalsın. Larisa Aras'la birlikteyiz Açık Radyo'da, Hariçten Sanat programında. Onun ilk kişisel sergisi İsviçre'nin Bern kentinde Dreiviertel adlı bağımsız sanat mekanında Nikolay Alutin küratörlüğünde 7 Ocak'ta açılıyor. Yani bu program yayınlanırken yarın, hemen, hı-hı, ertesi gün saat 7'de açılışı var. Ve yolunuz Bern'e düşerse ya da o civarlardaysanız 6 Şubat'a kadar Words Don't Come bölümde Easy. Evet.
Evet.
Ben de burada takıldım. Sergisini gezebilirsiniz. Bununla ilgili fazla bilgiye de ulaşmak mümkün. Biz sergide yer alacak işlerden oldukça bahsettik.
Sonunda da programın bu Hope Archive Letters bölümünden de bir parça İksem Mavitun'un okuyuşuyla yayınlamak istiyoruz. Ama bahsetmediğimiz, senin bir süredir de üzerinde çalıştığın bir son bir iş var, Dear Julia.
Evet.
Ondan da biraz bahsedelim isterim.
Tabii Dear Julia, yani sevgili Julia, çok eski, aslında üzerine çok uzun zamandır düşündüğüm bir işti. Sonunda kendisi yani... kendisini var edecek ilk defa. O da çok heyecanlandırıyor beni. Yani sevgili Julia bir mektuptan yola çıktı.
Açık bu arada, mektup değil bu sefer.
Bu sefer değil. Bu mektupta aynı bedende hapsolmuş iki ismin mektubu. Yani Julia ile Hülya'nın mektubu. Hülya'nın Julia'ya yazdığı bir ayrılık ve aslında özgürleştirici bir bir uzlaşmacı bir mektup diyebilirim aslında. Bu da şuradan geliyor. Normalde çoğu azınlığın Türkiye'de iki ismi vardır. Bu iki isimden biri Türkçe bir isimdir. Diğeri de kendi kimliğinin ismidir. Yani bu hangi kimlikten geliyorsa ona göre değişen bir isimdir. Ve benim ailemde de bu çok vardır bu arada. Abilerimin, yani abimin ismiyle kardeşimin ismi hep iki isimlidir. Joseph Yusuf, Christoph Koray. Ve bu isimler genelde vaftizden sonra sildirilir. Yani o ailenin içerisinde kalır ama daha sonra bir sorun çıkmasın diye... özellikle de askerlikte veya devlet nezdinde bir şekilde.
Ya da iş dünyasında da tabii. Özellikle kesinlikle. O yüzden erkekleri daha da çok etkileyen bir
evet.
Numara aslında.
Benim de var ya, benimki ikisi de annelerisi. Ben hiç sayılmamışım yani o noktada. Ve sildirilir ve bu bir şekilde saklanan bir taraftır yani. Ve o benim için her zaman şeyin, kırılımın bir göz, yani direkt bir görsel kanıtıdır yani. Çoğu, yani ailedeki çoğu kişi de şeydir. Bana lütfen yani iş arkadaşlarımın etrafında şu ismimle hitap etmeyin bile denildiği olur yani. Ve bu mektubu aslında anneannem üzerinden yazdı Ege. Benim de mektubum değil. Bir fotoğraf atmıştım anneannemin, böyle onun eski doğduğu apartmana gittiği sırada gezmiştik orayı ve anneannemi ilk defa o kadar uzlaşmacı ve geçmişiyle yüzleştiği ve artık bir barışı aslında yöneldiği bir portresini çekmiştim. Çok duygulu bir portreydi. Onun üstüne Ege, ben bu hikayeyi görüyorum burada diye yazdı. Ve ben mektubu bana attı kendi el yazısıyla ve ben kendimi buldum o mektupta. Yani kendi o sıkışıklığımı, anlatamadığım sıkışıklığı bir şekilde orada var ettim. Üstüne bu mektup benimle bekledi çok uzun bir süre. Ta ki İmroz'a gitmeye başlayana kadar, Gökçeada'ya. Gökçeada çok garip bir ada. 90'lardan sonra turizme açılıyor ve o zaman yani tekrardan bir hayat başlıyor. Onun öncesinde 60'lardan günümüze kadar çok uzun süre yıpranan bir şekilde aslında yavaş yavaş içerideki hayatı, kendi halkını yitiren bir ada. Ve 1973'te sanırım, tam emin olmamakla beraber, İmroz ismi Gökçeada'ya değiştiriliyor. Hı hı. Ve bu iki isimliliği ilk defa ben görsel olarak somut bir şekilde adanın kendi içinde görebildim. Bunun nedeni, böyle sanki köylere gittiğiniz zaman bir anda çekip gidilmiş, bir anda yok olmuş. Ama bir yaşam var, ama o yaşam nedir ve bu sadece insanlar veya kültürler üzerinden değil. Oradaki keçiler, işte
manzaralar,
martılar.
Hatta doğanın
evet,
kendisi
bile. Yani çünkü o ekosistem sadece biz veya bizim kültürümüz de değil yani. Bizimle beraber bütün herkes, her şey içinde var bunun. Ve bunun bu kadar kolay isim değiştirebiliyor olması ve birisinin kararıyla bu değişiklik sonrası nasıl kırılmalar yaşanıyor içerideye bakmaya başladım. Uzun bir süre gidip geldim Gökçeada'ya. Ve bu iki kimlikliliği bir noktada o adanın üstünden izlemiş oldum. Bir de adanın bir, yani ben adaları hep insanlara çok benzetiyorum. O böyle hem otonom hem değil. Hem yalnız ama değil. İçinde bir sürü parça var. Bir yandan da dışarıdan tek bir bütünmüş gibi gözüküyor.
Harika. Çok güzel bir metaforla bitiriyoruz. Adalar hakkında ben de çok düşünüyorum. Bunu ayrıca konuşalım seninle bir programda Larisa. Larisa Aras, çok teşekkür ederim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama süremiz el verdiğince Hope Archive Letters olarak İngilizce başlığı olan bölümden Açık Radyo dinleyicilerin sesine çok aşina olduğu bir isimden İksem Mavi Tuna'dan bir bölüm dinleyeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Yayın tarihi 15 Aralık 2016. Aydın abi aradım ve görevi tebliğ etti. İçeriye mektup yazma sırası bendeymiş. Antimiliterist kaygılarım olmasa askeri vesayet falan dinlemem, topuklarımı şaklatır, baş üstüne diye inletirdim ortalığı. O kadar abartmadım ama gururlandım. Sonra da her gazetecinin sorması gereken soruyu sordum. Neden ben? Muhtemelen memleket içeriden de dışarıdan da yeterince kötü gözükmeyi becerdiğinden bari spordan bahsedelim, biraz moral olsun istedi Aydın abi. Nelson Mandela yıllarca mahpus kaldığı Robben Adası'nda özgürlük ve adalet mücadelesinde futbolun öneminden bahseder. Hatta bunun hem kitabı hem de belgeseli var. Desmond Tutu, içeride futbol oynama mücadelesinin apartheid rejimine karşı en büyük silahlardan biri olduğunu söylemiş. Son olarak o döneme ait bir öyküyle bitirelim. Hiçbir şeye izin vermeyen cezaevi yönetimi en sonunda futbol oynanmasına ses çıkarmaz. Bu sayede bir anda ortaya bir enerji çıkar. O güç öyle büyür ki bugün Makana Federasyonu diye bir yapı var. Nedir bu? Güney Afrika'da Mandela ve arkadaşlarının başlattığı futbol oyunu artık bir dolu takıma ve lige sahip. Ve hepsi mahkumlardan oluşuyor. Siyasi gruplar arasında derbi dahi var. Bu arada şu zafere kaçış maçını düşünün gerçekten. Tarih tekerrür eder mi? Eder. Musa abi de bu anı resmeder. Hatta sizin takıma isim önerim bile var. Belagat. Baş kaldıran edipler, laf anlamayan gazeteciler, ayak topu takımı.
Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK,
Africa. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.